mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Yine mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, programın yapımcılığını sizler için Eda Kotanoğlu yaptı. Teknik Masa'da bugün Aslı Yıkılmaz var ve spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz efendim. Yine her işin başı sağlık diyeceğiz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy var. Kendisi Sağlık İletişimi Derneği Başkanı. Stüdyomuza hoş geldiniz tekrar Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, her işin başı sağlık diyeceğiz. Güzel, güncel, hayatınızı olumlu yönde etkileyecek sağlıkla ilgili bilgiler vereceğiz size. Kulağınız bizde olsun. Bu hafta ne konuşacağız? Hemen bakalım. Magnezyumu konuşacağız. Özellikle magnezyum yaşlanmayı yavaşlatır mı? Bizim için önemli olan bu, değil mi hocam? Ama her zaman olduğu gibi programımızın başında ne yapıyoruz? Sağlıkla ilgili son bilimsel gelişmeleri soruyoruz Sayın Ersoy'a. Evet hocam, nedir bu haftaki son gelişmeler? Hemen alalım sizden.
Birincisi, Alzheimer bildiğiniz gibi son zamanlarda genç yaşlara da indi. Yani görülme sıklığı giderek artıyor. İşte demansın bir türü. Maalesef beslenme şeklimiz, yaşam şeklimiz Alzheimer'ın artışına sebep oluyor. Yeni bir Alzheimer'ın belirtisi ortaya çıktı. Normalde Alzheimer'la ilgili genel olarak size sorsam herhalde işte hafıza kaybı falan gibi genel anlamda bunlar söylenir. Ama görme bozukluğu şu ana kadar çok düşünülmüyordu. Burada görme bozukluğunun da Alzheimer belirtisi olacağı ve Alzheimer insanların %20'sinin bu ön belirtiyle de başlayabileceği ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Burada şunu aslında iyi vurgulamamız lazım. Genelde işte kataraktımız olur ve bu görme bozukluğu olan yaşlı hastalar göz kliniklerine giderler. Aslında belki de Alzheimer'dan kaynaklı bir durum olabilir diye düşünmek lazım. Yani bunun ayrımını iyi yapmamız lazım. Evet, sürekli işte gözlerle ilgili mesela bir herhangi bir nesneye uzanırken bu o uzay boyutu da kaybolduğu için yanına uzanır, suyu döker. Yani o tür şeyler olduğunda, görmeyle ilgili problem olduğunda sadece katarak gibi falan değil de çünkü başka belirtilerine de bakalım hemen, işte yakın geçmişle ilgili sıkıntı var mı, uzak geçmişle ilgili sıkıntı var mı diye ona bir dikkat etmek lazım. Alzheimer'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bir belirtisiydi, yeni bir belirtisiydi. Diğer taraftan şimdi bu programda İkinci haberimizde antidepresanlarla ilgili. Şimdi bu programda her zaman diyoruz ki egzersiz, egzersiz, egzersiz ve doğru beslenme. Bunlar alırsanız aslında sağlıkla ilgili işte birazdan konuşacağız, magnezyum almanıza da falan da gerek yok aslında. Şimdi antidepresanlardan egzersizin iki kat daha fazla etkili olduğu bulundu. Şimdi biz hep sorunları, bir sorun yaşıyorsak çözümünü dışarıda arıyoruz. Yani kendimizde aramıyoruz. Bu iyi bir çalışmaydı. BMJ diye bir dergi var. Bizim çok büyük bir dergimiz. Orada yayınlandı. Antidepresan alanlar, işte yoga yapanlar, normal koşu yürüyüş yapanlar, germe egzersizi yapanlar ve hem egzersiz hem antidepresan alanlarla ilgili bir çalışma yayınlandı. Antidepresanlardan diğer egzersizlerin tamamı sadece antidepresan alan hastalardan çok daha iyi etki gösterdi. Yani Bu şu demek değil yalnız, bunu hemen hatırlatalım. Bir antidepresan alıyorsanız bırakın demek değil. Ama hatta o dergide de şunu söylüyor. Birinci basamak doktorları ilk başta antidepresan yazmak yerine önce bir egzersiz yazsın. Çünkü reçeteleme var, yani egzersiz reçeteleme diye işte Avrupa'nın bazı ülkelerinde başladı. Kanada'da var mesela. Biz de doktorlar olarak egzersiz yazacağız. Bu da ilaç gibi geliyor. Hatta normal kullandığımız antidepresanların yan etkileri de var. Yan etkisiz olarak egzersiz de öneriyoruz. Üçüncü haberimiz tarçınla ilgili. Tarçının glikoz düzeylerini, kan şekeri düzeylerini azalttığına dair daha önce çalışmalar vardı. Ama çok net olarak evet bu budur diyemiyorduk. Yeni bir çalışma yayınlandı. Günde iki kez, işte sabah ve akşam olmak üzere iki kez tarçın almak, yani bir çay kaşığı olabilir. Tarçın almak glikoz kan şekeri düzeylerini azaltıyor ve insülin direncini geri çevirebiliyor. Yani tarçın, yine hep programda diyoruz ki baharatlar varsa işte mutfağınızda, masanızda, yemek masanızda her zaman baharatlar olsun. Yani uydurabildiğiniz her şeye katın. Mesela bununla tarçını da işte herhalde...
Çaya koyalım mı hocam?
Ya şimdi yani çaya koyarsanız bir de damak tadı da lazım. Bu arada mesela tarçını sütlü tatlılara koyulur biliyorsunuz. Veya işte şekerli içecekler işte onlara koyar. Eski Osmanlı'da da böyledir. O zamanlardan bile bak şekerli içeceklere tarçın koyulmuş ki kan şekerini hızlıca yükseltmesin diye. Belki bilinçli, belki bilinçsiz yapmışlardır ama iyi yapmışlar. En azından şekerli o tatlılarla ilgili tarçın koyarsak onun en azından kan şekeri seviyemizi hızlıca yükseltmesini biraz önleyebiliriz diyelim. Üç çalışmamız buydu.
Evet, gelelim magnezyum konusuna, asıl konumuza. Öncelikle magnezyumun önemi nedir? Vücutta ne oranda bulunur? Hangi yaşta ne kadar olmalıdır? Hemen soralım size.
Şimdi tüm mineraller, magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, bunların hepsi vücudumuz için mutlaka olması gereken mineraller. Niye? Çünkü vücudumuzda şu anda muhtemelen milyonlarca biyokimyasal reaksiyonlar var. Yani hareket ederken, konuşurken, yatarken hiç durmuyor bu biyokimyasal reaksiyonlar. Bu biyokimyasal reaksiyonlar ne işe yarıyor? İşte kalbin atmasını sağlıyor. Enerji üretiyor. Hormon üretiyor. Yani bunların hepsi için de bu mineraller lazım. Magnezyum olmazsa veya sodyum olmazsa, potasyum olmazsa mesela o biyokimyasal reaksiyonlar olmayacak. O fonksiyon görülemez olacak. Magnezyumla ilgili de şu anda 600 tane biyokimyasal reaksiyona katılıyor. Bunlar da çok önemli biyokimyasal reaksiyonlar. Magnezyum vücudumuzda üretilen bir şey değil. Mesela glutatyon vücudumuza üretilir ama magnezyumu vücudumuz üretmez. Dışarıdan almamız lazım. Dışarıdan gıdalarla almamız lazım. Eğer dışarıdan gıdaları alamıyorsak bu önemli biyokimyasal, mesela kasın kasılması, yani kalbin atması için, sinir fonksiyonları, sinirlerin birbirleriyle iletişimi için, düşünmemiz için yani. Veya glikoz üretimi için. Bunların hepsi için ve sayamayacağımız daha birçok şey için magnezyum lazım. Magnezyum temel bir element olduğu için vücudumuz içinde bunu almazsak bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben bakıyorum son 2-3 yıldan beri herkes magnezyum kullanıyor. İşte hocam hangi magnezyumu kullanalım, şunu mu kullanalım, bunu mu kullanalım? Ama şöyle bir durum var. Evet, yaşlandıkça magnezyum seviyemiz azalır. Ama diğer taraftan bu söylediğimiz magnezyum hücre %99'u hücre içindedir. Yani kasın içinde vardır, kemikler %60'ı mesela kemiklerdedir, D vitamininin fonksiyonuna yardımcı olur. %1'i kanda, yani serum deriz. Mesela kanda gidip magnezyumu ölçtüğünüzde o kan seviyenizi ölçüyor. Yani sizin mesela şu anda cebinizde kaç para var? Diyelim 300 liranız var. Benim de cebimde 500 lira var. Bu benim daha zengin olduğum anlamına gelir mi? Hayır, gelmez. Zaten siz benden daha zenginsiniz, biliyorum. Yani banka hesabımız da önemli. Banka hesabı mesela sizin 10 milyondur, benim 1 milyondur ama şu anda benim cebimde sizden daha fazla para vardır. Aynen bu bizim cebimizdeki, yani sadece kan seviyesidir ne gösterir. Ama o işte vücudumuzun diğer tarafındaki kemiklerdeki hücre içindeki o banka hesabımız. O yüzden işte magnezyum değerleri hemen işte kan seviyeleriyle ölçülürse biraz sıkıntı olabilir. Yani hemen eksikliğim var falan demeyin. Onun mesela benim önerim işte magnezyum en çok, bir de böbreklerimiz bu magnezyum değerlerini, potasyum değerlerini, sodyum değerlerini en iyi ayarlayan organdır. 24 saatlik idrarda magnezyum baktırılması belki biraz daha masraflıdır ama daha iyidir. Yani kanda, çünkü kanınızı alıyorsunuz hemen, biraz daha hem ucuz hem basit bir yöntem. Normalde hücre içindeki magnezyumu ölçen yöntemler de var. Ama onları biz işte laboratuvardaki araştırmalarda falan kullanıyoruz. Ama 24 saatlik idrarda magnezyum ölçülmesi evet olabilir.
Kan testi, idrar testi olmadan değil mi? Bu takviyeleri kullanmamak lazım. Peki kullanılırsa ne olur? Yararından çok zararı olur değil mi vücuda?
Yararından çok zararı olur. Bir de vücudumuzdaki her şeyin oranı lazım. Şimdi mesela vitaminlerden mesela şey yapalım, magnezyuma geleceğiz ama vitaminlerden örnek vereyim. ADEK vitaminler. Bunlar suda çözünen vitaminler. Yani bunlarla ilgili işte pardon, ADEK vitaminleri yağda çözünen vitaminler. Bunların yükselmesi, yani vücudumuzda depolanır ve yükselebilir. Mesela suda çözünen vitaminleri, mesela C vitamini. Evet, C vitamini aldınız, idrarla atarsınız. Yani vücutta depolanmaz suda çözünenler.
Fazlasını vücut atar değil mi?
Ama ADEK, A, D, E ve K vitaminlerini vücut atamaz. Bir yerlerde depolar. O yüzden işte D vitamini zehirlenmesi olur mu? Evet, gayet olur. Bunların bir de hepsi işte ya karaciğerde metabolize olur, yani atılması için, ya da böbreklerden atılması lazım. Eğer oralarda yani fazla alırsanız o da olur. Mesela zencefil, tamam, mükemmel bitki falan diyoruz. Evet, tamam, ama daha fazla aldığınızda karaciğer yetmezliğiyle şu anda acile başvuran insanlar var. Niye? Yani bizde de yani maalesef şöyle bir şey var. Bir şey yararlıysa çok fazla almak lazım. Hayır. İşte magnezyum, yani saydığımız şeyler mükemmel şeyler. İşte sinir fonksiyonunu geliştiriyor, kalp fonksiyonu. Birazdan yaşlanmayla ilgili etkisini, yaşlanmayı önlüyor mu? Onu da konuşacağız. Ama bu sürekli işte dışarıdan takviyelerle magnezyum almanızı gerektirecek bir şey değil. Yani vücut her zaman dengeyi sever. O yüzden söylediğiniz çok önemli. Hatta kan seviyeleri tamam eksik çıksa da mutlaka bir doktorun söylemesi lazım. Çünkü yani başka şeyler de olur, altında yatan başka şeyler de olabileceği için bir doktorun söylemesi lazım. Yoksa işte yani çok fazla da bu ürünlerin reklamları maalesef ortaya çıkıyor. Evet, benim halsizliğim var. Magnezyumdan kaynaklanmış olabilir. O zaman magnezyum alayım. Kas spazmlarım var. Magnezyum alayım. Bu arada magnezyumu şeylerini de sayıyoruz. Ha, magnezyumun düşük belirtileri derken, sizin de okula giden çocuğunuz var. Bildiğim için söylüyorum. Bir çocuk okula gitmek istemediğinde hangi belirtiler varsa magnezyum eksikliğinde o belirtileri görebilirsiniz. Karnına ağrır, bulantısı olabilir, kusması olabilir çok abartanlar için, halsizliği olur. Yani bunların hepsi magnezyum eksikliğinin belirtileri. Yani çocuk okula gitmeyince bu belirtiler anneler, babalar bilir ya, o yüzden akılda kalıcı olsun diye. Mesela bacak krampları olur, özellikle bacak krampları, çünkü kaslarla önemli fonksiyonunu da söyledik. Kalp çarpıntısı veya kalp ritim bozuklukları işte daha çok potasyumdadır ama magnezyumda da olabilir. İştahsızlık olabilir veya saç dökülmesi de olabilir. Çünkü yani tepeden tırnağa neredeyse her yerde magnezyumun şeyini biliyoruz, önemini biliyoruz.
Ama en basit belirtisi, kendimden biliyorum, diyet yaparken kas krampları demiştiniz.
Evet.
En sık rastlanan herhalde bu.
Kas krampları evet çok fazla, çünkü magnezyum, kalsiyum, D vitamini, bunlar kendi aralarında da işte anlaşırlar ve bir denge içinde yürümek zorundalar. Ama işte mesela diyelim ki kas krampları var. Hemen gidip magnezyum mu almamız lazım? İşte sizin söylediğiniz gibi hayır. Belki kalsiyumla ilgili bir problem vardır. Belki işte fibromiyaljisi vardır. Bu arada magnezyum eksikliğinde fibromiyaljide de görülebilir. Ağrıya duyarlılık artar. Mesela migren ağrıları şiddetlenirse magnezyum eksikliği olabilir demektir. Yani bu tür birçok belirtiler var. Ama bunların işte bir doktor tarafından görülüp, evet, kan değerlerinde sadece magnezyumla bu işi halledebiliriz değil, biz hep kök sebebi araştırmak isteriz. Veya magnezyumunuz diyelim eksik. Neden eksik? Bir şey vücutta eksikse bir, ya az alıyorsunuzdur ya da vücuttan fazla atılıyordur. Az alıyorsunuzdur, diyetinizde özellikle gençlerde, çocuklarda mesela ıspanak, yani genel bir ıspanak memnuniyetsizliği var. Ispanak yiyen çocuklar benim için
Sevilmiyor
evet bir numaradır. Ya demirden çok magnezyumla alakalıdır ıspanak. Veya işte şimdi kaju, fındık, fıstık, bu tür şeyler. Tamam, bunlarda da mesela magnezyum miktarları bunların da artar. Ama en çok benim favorim bir numaraya hangisini koyarım magnezyumla ilgili? Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği tamam, normal ben mesela çekirdek sever bir insanım ama mutlaka işte haftada bir iki de kabak çekirdeğini en azından bir iki avuç da olsa mutlaka tüketmek lazım. Ama şimdi magnezyum kabak çekirdeğinde var deyip her gün bir yani bir tabak şey yerseniz, selenyum da var. Yani o tohumlu gıdalar, o tohumlar, şeyler falan zaten iç mineral doludur. Ama bunları abartırsanız da problem var. Yani o yüzden zaten laboratuvarda ne diyoruz? İşte magnezyumun normal değeri işte 300-400, erkeklerde biraz daha fazla. Ama o tüm laboratuvarlarda bir aralık verilir. Yani yükseğine de çıkma, alçağına da inme demektir. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım bu tür konularda.
Hemen dinleyicilerimize hatırlatalım. Kabak çekirdeği kavrulmuş mu olsun? Tuzsuz? Nasıl tavsiye
Tuzsuz
ediyorsunuz?
olsun. Çünkü bazen abartınca kavrulmuş da olabilir. Bir de çok fazla ben insanları kısıtlama taraftarı değilim. Bir kere yani sodyum, o tuzdan işte özellikle işte 40-50 yaşındaysak biraz daha damarlarımızı korumamız lazım. Sodyumu, tuzu biraz mümkün olduğu kadar uzaklaştırmak lazım. Ama yani kavrulmuş seviyorlarsa kavrulmuş yesinler. Yani bunların hepsi böyle şeyin ayet niteliğinde, yani şu şu şu olmaz diye şunu yemeyin, bunu yemeyin. Yani bizi de doktorları da öyle bir hale
Evet,
soktu, o hale
damak tadı da
soktular ki
önemli değil mi
evet
hocam?
yani kebap mı yiyeceksiniz? Yiyin. Yani lahmacun mu yiyeceksiniz? Yiyin. Yani bunlar, yani et yiyin. Yani bunlarla ilgili de öyle çok, yani hep, yani sadece biz diyoruz ki ne kadar çeşitlendirirseniz çeşitlendirin çok iyidir. Sebzeyi çeşitlendirin, yiyeceklerinizi çeşitlendirin ama hepsini tadında bırakın arkadaş. Yani bir
Evet.
şeye yüklenmeyin. Vücudunuzun bir tarafı büyümesin yani.
Evet. Programımızın başında söylemiştiniz magnezyum eksikliği özellikle yaşla yaşlandıkça ortaya çıkabilir diye. Hemen tabii ki yaşlanmaya getirmek istiyorum konuyu. Acaba diyorum bağırsak emilimiyle ilgili olabilir mi? Neden yaşlandıkça azalma görülebilir magnezyumda?
Şimdi söylediğiniz, şimdi magnezyum bazı diğer değerlerden de vardır ama magnezyum miktarı gerçekten giderek çok azalıyor. Birincisi bağırsak emilimiyle ilgili bir takım problemler. Yani mesela iltihabi bağırsak hastalıkları olabilir, çölyak hastalığı olabilir, glutenle ilgili hassasiyet olanlar da olabilir. Yani bağırsaklarda bir problem varsa zaten emilimi biraz daha azalıyor. Yaşlanmayla ilgili de seviyeleri de giderek bunların düşmüş oluyor. Zaten beslenmeyle ilgili, şimdi yaşlılarda da, şimdi çocuklarda biz genellikle önem veriyoruz mesela besinlerin nasıl aldığında. Yaşlılarda çok önem vermiyoruz gibi geliyor bana. Yani genel olarak çevremden gördüğümde o. Yani yaşlılar da kendilerine önem vermiyorlar. Ama tamam, büyüdü çocuk, o beslenmesi çok önemli. Ama yaşlılarımızın da beslenmesi çok önemli. Çünkü işte mesela kaslarının egzersizi yine çok önemli. En çok düşmelerden işte her zaman söylüyoruz. Yani onlarla ilgili de biraz, yani bunlar da işte magnezyumu, kalsiyumu, potasyumu, kasla ilgili dedik, kalbin ritmiyle ilgili dedik. Bunlarla ilgili problemler olmaması lazım. O yüzden bu yaşlılıkta da bu azaldığını görünce acaba bilim insanları şöyle düşünmüş. Ya yaşlandıkça azalıyor bunlar. Acaba artırırsak magnezyumu yaşlılıkta normal seviyeye getirirsek fonksiyonlarını biraz daha iyileştirebilir miyiz yaşlarımızın diye düşünmüşler. Genel olarak evet böyle bir şeyleri var. Yaşlı yetişkinlerdeki o magnezyumun sık eksikliğinin sık görülmesi buraya itmiş. Ama bir taraftan da yaşlanmamızın belirtileri var. Nedir? Mesela yaşlı, hücre temizliğimiz az olur. Yine konuşmuştuk, dinleyicilerimiz hatırlar, otofaji diye bir şeyden bahsetmiştik. Yani hücrenin temizliği olması lazım ki biraz daha iyi fonksiyon görsün. Otofajiyi artırır magnezyum. magnezyum olması lazım. Hücreler arası iletişim. Yaşlandıkça azalır. İletişim, biraz program başında söyledik. Magnezyum hücrelerin birbirleriyle ilişkisini, iletişimini, yani burada da mesela sosyal hayata da döndürebilirsiniz. İletişim yoksa bir yerde, orada problemler bitmez. Vücutta da iletişim olmazsa problemler bitmez. Magnezyum da yani iletişimin tabii başka fonksiyonları da var. Maille iletişimdir diyelim. Yani maille iletişimimiz kesilir magnezyum olmazsa, yani sosyal hayatta oturup işlerimiz yürümez. Bunun dışında mitokondrilerle ilgili enerji, bildiğiniz gibi enerji santralleridir mitokondriler. Magnezyum eksikliğinde mitokondrilerimizin de olması, yani fonksiyonu azalmış olması lazım, azalır. O yüzden bunların hepsine dikkat edersek, bu arada mesela telomer bir ara çıkmıştı, bildiğiniz gibi telomerin kısalması yaşı kısaltır. Ömrümüzü de kısaltır.
Neydi telomer, dinleyicilerimize
telomerler, hatırlatalım hocam hemen. DNA sarmalları var. DNA sarmallarının giderek o uçlarının en uç bölgesi var. Onların kısalması. Telomerler kısalınca, bak yani şu anda da hala geçerli. Telomerler kısalınca şeyler de kısalıyor. Yaşam ömrü de kısalıyor.
Hatta kırışıklıklarla ilgili, değil mi? Yüzdeki kırışıklıklarla ilgili aynen. Bir bağlantısı vardı.
Var. Telomerin, yani çünkü DNA genetik kodu her şeyi taşıdığı için telomer de genetik. Mesela bu arada şöyle söyleyelim, magnezyumun DNA'nın normal fonksiyon görmesini de sağlar. Çünkü DNA'larımız giderek fonksiyonları bozulur yaşlandıkça. İşte mutasyon açık olurlar. Mutasyon açık olmaları kanser demektir. Magnezyum bunları da sağlar. Telomerlerle ilgili de magnezyum DNA'nın doğru şekilde kopyalanmasına ve düzgün çalışmasına neden olur. O yüzden telomerle ilgili de magnezyum almamız lazım. Proteinlerle ilgili zaten şeyleri var. Bir de kök hücreler. Kök hücreler vücudumuzda önemli. Kök hücreler nedir diyecek olursa izleyicilerimiz, şöyle söyleyeyim. Tıp fakültesini bitirmiş bir insan kök hücredir. Ne demek bu? Kardiyolog olabilir, cerrah olabilir, dermatolog olabilir, biyokimyacı olabilir. Yani her şey olabilir. Kök hücre her şeye dönüşme yeteneği olan hücrelerdir. Kök hücre. Daha sonra farklılaşır. İşte göğüs hücresi olur, bağırsak hücresi olur, böbrek hücresi olur. Kök hücreler de vücudumuzda giderek fonksiyonları bozulurken magnezyum aynı zamanda bu kök hücrelerin doğru çalışmasını, sağlıklı çalışmasını da sağlayan en önemli minerallerin başında gelir. O yüzden yaşlandıkça, bir de şunu söylememiz lazım. Yaşlandıkça en büyük problem kronik hastalıkların artması. Diyabet artar. Hipertansiyon artar. Diğer Alzheimer artar. Bunların son 15-20 yıldır altında diyorlar ki inflamasyon, kronik inflamasyon yatıyor. Yaşlandıkça bunların artması, evet, bundan kaynaklı. Aslında hepsinin kökeninde o kronik inflamasyon var. Magnezyumun vücudumuzdaki yaşlandıkça eksikliğinde iltihabın arttığı görülmüş. Yani bu kronik inflamasyon diyoruz biz buna. Magnezyum, eğer böyle bir şey varsa, kronik inflamasyon yapıyor, magnezyum eksikliği. O yüzden magnezyumu yaşlılarda bir ölçtürmemiz lazım. Ölçtürdükten sonra o kas fonksiyonu, serum fonksiyonu, onların hepsiyle ilgili tabii ki onların değerleri var. 400 olsa, 350-400, hatta 500 olsa tamam, iyi bir şey deriz. Ama altına düştüyse 200'lerde, 100'lerde falansa mutlaka magnezyum almamız lazım. Magnezyumu da biz her zaman yine bu programda söylüyoruz, yani önce bir diyetle alalım. Tamam, onun dışında başka magnezyum takviyeleri de var. Çünkü ara sıra onlar da bana çok sık soruluyor. Hocam magnezyum, hangi magnezyum alalım?
Bir de türleri var değil
evet,
mi?
Evet, önce bir diyetten almaya çalışın. Hı hı. Almadınız. Magnezyum glisinat var mesela. Magnezyum glisinat, depresyon gibi probleminiz varsa, uyku kaliteniz azalıyorsa, mesela işte akşamları yatmadan önce yani uykusuzluk varsa uyku kalitenizi iyileştirir. Ve nörolojik fonksiyonları, yani sinir fonksiyonları, işte uyuşma bilmem ne falan olursa onları da iyileştirir. Kramplarda falan da olabilir. Magnezyum glisinat alsınlar. Magnezyum oksit var. En çok işte diyet takviyelerinde bulunanlardan biri. Bu biyolojik olarak biraz daha az kullanılabilir. Yani biyo yararlanımı çok fazla değildir. Bir de ishal gibi yan etkilere sebep olur. Çok fazla tavsiye edilmez. Magnezyum sitrat var. Magnezyum sitrat da biyo yararlanımı yüksek. Yani bağırsaklardan emilimi yüksek bir form. Bu magnezyumların hepsi sindirim sistemi ile ilgili işte bulantı, kusma, bağırsak sorunlarına yol açabilirler. Ona dikkat etmek lazım. Yüksek tansiyon veya işte kan şekeri seviyelerini iyileştireceksek magnezyum sitrat olabilir. Magnezyum asetil tuarat var. O da mesela anksiyeteniz varsa bunu tavsiye ederim. Veya işte Alzheimer'lı olan yaşlılarda veya demans olanlarda bunu tavsiye ederim. Magnezyum eksikleri de varsa. Magnezyum L-tronat var. Bunlar da kabızlığı hafifletmeye yardımcı olur. Ve bazı ağrıları azaltmak için, işte migreni de varsa, işte ağrısı falan varsa magnezyum L-tronat var. Onu tavsiye ederim. Magnezyum glukonat var. O da işte ishal ve müsil, yani ishal etkileri falan var. Malat var mesela. Bunun da yüksek emilebilirliği var. Fibromiyaljili hastalarda da malatı tavsiye ederiz. Magnezyum klorür var. O da işte o sindirim sistemiyle ilgili yan etkilere olabilir. Ama depresyon da dahil olmak üzere zihinsel sağlık bozuklukları falan varsa magnezyum klorür de olabilir. Ama bizim söylediklerimiz burada genel hadiseler. En iyisini bilen doktorlarınızdır. Aile hekiminize gidersiniz. Onların zaten hepsi bunları bilir. Onlara gidersiniz. Çünkü başka eksikleriniz falan var mı? Sağlık önemli bir şey. Yani burada işte şu hoca şunu söyledi. Aa, bunu almam lazım. Yok. En iyi sizi bir tanıyan doktor, sizi muayene eden, gören doktordur. Onun söyledikleri, yani en ünlü profesörlerinkini bile hepsini bir tarafa bırakın. Sizi muayene eden pratisyen doktor olabilir, uzman doktor olabilir. Kim olursa olsun onun söylediklerine uyun.
Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Bu hafta da Mikrofonda Doktor Var programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda doktor var.